Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 33. ayrım. Bir akşam Greenwich Village'da kolunda zikzak şeklinde bir yıldırım dövmesi olan bir adamdan uyuşturucu satın alıyordu. Andros ne olduğunu sorduğunda adam, dövmenin bir araba kazasından kalma yara izini kapattığını söyledi. Esrar satıcısı, yara izini her gün görmek bana kazayı hatırlatıyordu dedi. Bu yüzden üstünü güç simgesi bir dövmeyle kapattım, kontrolü geri aldım. O gece yeni aldığı uyuşturucunun etkisiyle Andros bir dövme salonuna gitti ve gömleğini çıkardı. Bu izleri saklamak istiyorum dedi. Yeniden kontrolü ele almak istiyorum. Saklamak mı? Dövme sanatçısı onun göğsüne baktı. Neyle? Dövmeyle. Evet de ne dövmesiyle? Geçmişini hatırlatan o çirkinliklerden kurtulmaktan başka bir şey istemeyen Andros omzunu silkti. Bilmiyorum, sen seç. Dövme sanatçısı başını iki yana sallayıp Andros'a eski ve kutsal dövme geleneğiyle ilgili bir kitapçık verdi. Hazır olduğunda geri gel. Andros, New York Halk Kütüphanesi'ne gidip dövmelerle ilgili 53 kitap buldu ve birkaç hafta içinde hepsini okudu. Okumaya olan tutkusu yeniden alevlenmişti. Kütüphane ile evi arasında kucak dolusu kitap getirip götürüyor, Central Park'ı seyrederken oburcasına bir iştahla kitapların tadına varıyordu. Dövmeler hakkındaki bu kitaplar, Andros'un daha önce hiç bilmediği garip bir dünyanın kapılarını aralamıştı. Bu, simgelerle, gizemlerle, mitolojiyle ve sihirli sanatlarla ilgili bir dünyaydı. Okudukça ne kadar kör olduğunu fark ediyordu. Aklına gelen fikirleri, eskizleri ve garip rüyalarını defterlere yazmaya başladı. Artık kütüphanede aradığını bulamadığında, nadir kitaplar satan özel kitapçılara dünyadaki en ezoterik kitapları ona bulup getirmeleri için para ödemeye başladı. De Priestigis Diamonum, Lemegeton, Ars Almadel, Grimorium Verum, Ars Notaria ve benzerleri. Hepsini okudu. Okudukça dünyada hala kendisini bekleyen daha pek çok hazine bulunduğundan iyice emin oldu. Orada bir yerde insanın anlayışını değiştiren sırlar var. Sonra kilisenin yaşamış en kötü adam ilan ettiği Aleister Cromley'in 1920 başlarında yaşamış olan gizemci yazılarını keşfetti. Küçük beyinler büyük zekalardan daima korkar. Andros ritüeller ve büyülü sözlerin güçlerini öğrenmişti. Doğru seslendirildiğinde kutsal kelimelerin başka dünyaların kapılarını açan anahtar görevi gördüğünü de. Bu evrenin ötesinde gölge bir evren var. O dünyadan güç alabilirim. Andros bu güce sahip olmak istese de önce tamamlanması gereken bazı kurallar ve görevler olduğunu biliyordu. Crowley, kutsal bir şeye dönüşmek diye yazmıştı. Kendinizi kutsal kılın. Eski kutsallaşma ayini bir zamanlar dünyada geçerli bir kanundu. Tapınağa yakılmış kurbanlar sunan ilk İbranilerden, Chichen Itza piramitlerinin tepesinde insanların kafasını kesen Mayalara ve çarmıhta kendi bedenini sunan Mesih İsa'ya kadar eskilerin tümü Tanrı'nın kurban istediğini anlamışlardı. İnsanlar kurban yoluyla tanrılardan iyilik isteyip kendilerini kutsallaştırıyorlardı. Sakra, kutsal, feys, yapmak. Kurban ayinleri uzun süre önce terk edilmiş olsa da gücü baki kalmıştı. Aleister Crowley de dahil olmak üzere birkaç gizemci bu sanatı devam ettirip zaman içinde mükemmelleştirmiş ve kendilerini daha büyük bir şeye dönüştürmüşlerdi. Andros da onlar gibi kendini dönüştürmek için can atıyordu. Ama bunu yapmak için o tehlikeli köprüden geçmesi gerektiğini biliyordu. Işığı karanlıktan ayıran tek şey kan. Bir gece bir karga Andros'un açık penceresinden banyoya girip içeride kapalı kalmıştı. Andros kuşun bir süre çırpındıktan sonra kaçamayacağını kabullenerek durmasını seyretmişti. Andros işaretleri görecek kadar bu işi öğrenmişti. Devam etmem için uyarılıyorum. Kuşu tek eliyle tutup mutfağında kendi hazırladığı sunakta durmuş ve ezberlediği sihirli sözleri söylerken keskin bıçağını havaya kaldırmıştı. Kamyah! Eomiyahe, Emiyail, Makbal, Emoyi, Zazayen. Asamayen kitabındaki en kutsal meleklerin isimleriyle sizi bu işimde tek bir tanrının gücüyle yardımıma çağırıyorum. Andros bıçağını indirip panik halindeki kuşun sağ kanadındaki büyük bir damarı dikkatle kesmişti. Kuştan akmaya başlayan kırmızı sıvının önceden yerleştirdiği metal kabın içine akmasını seyrederken havanın birden soğuduğunu hissetmiş, buna rağmen devam etmişti. Her şeye gücü yeten Adonai, Aratron, Asai, Elohim, Elohi, Elyon, Aser Eiye, Saddaye, yardımcım olun ki bu kan tüm dileklerimi ve isteklerimi gerçekleştirecek güce sahip olsun. O gece rüyasında kuşları görmüştü. Dev bir zümrütü anka kuşu alevlerin arasından yükseliyordu. Ertesi sabah çocukluğundan beri hissetmediği bir enerjiyle uyanmıştı. Parkta tahmin ettiğinden çok daha hızlı ve uzun koşmuştu. Artık koşamayacak kadar yorulduğunda durup şınav ve mekik çekmişti. Sayısız kez tekrar etmişti ama hala enerjisi vardı. O gece bir kez daha rüyasında anka kuşunu görmüştü. Central Park'a yine sonbahar gelmiş, yaban hayatı kışlık yiyecek arayışına girmişti. Soğuğa aldırış etmeyen Andros'un özenle yerleştirdiği kapanlar canlı fare ve sincaplarla doluydu. Bunları sırt çantasında eve götürüp daha karmaşık ritüeller düzenliyordu. Emmanuel, Masyah, Yot, He, Vaud, lütfen beni layık bulun. Kanlı ritüeller canlılığını arttırıyordu. Andros her geçen gün kendini biraz daha genç hissediyordu. Gece gündüz gizemli eski metinleri, destansı ortaçağ şiirlerini, eski filozofları okumaya devam etti. İşlerin gerçek doğasını öğrendikçe insanlık için tüm ümidin kaybolduğunu anladı. Hiç anlayamayacakları bir dünyada amaçsızca dolaşan körler. Andros hala bir insandı ama artık başka bir şeye dönüştüğünü hissediyordu. Daha büyük bir şeye, kutsal bir şeye. İri vücudu uyuşukluktan kurtulmuştu ve eskisinden çok daha güçlüydü. Nihayet vücudunun asıl önemini anlamıştı. Vücudum en değerli hazineme, zihnime giden bir araçtan başka bir şey değil. Andros henüz gerçek kapasitesine ulaşmadığını biliyor, bu yüzden daha fazla araştırıyordu. Kaderim ne? Tüm eski metinler iyi ile kötüden ve insanın ikisi arasında seçim yapması gerektiğinden bahsediyordu. Ben seçimimi uzun zaman önce yaptım diye düşünüyor ve bundan pişmanlık duymuyordu. Kötülük doğal bir yasadan başka nedir? Aydınlığı karanlık takip ederdi. Düzeni ise karmaşa. Esas olan her şeyin yitirildiğiydi. Her şey bozulurdu. Mükemmel biçimde sıralanmış kristal sonunda toz parçacıkları haline gelirdi. Bazıları yaratır, bazıları yok eder. John Milton'ın Kayıp Cennetini okuyunca kaderinin ne olduğunu fark etti. Moloch diye bilinen meleğin, düşmüş olanın, ışığa karşı savaşan şeytanın, cesur olanın hikayesini okudu. Moloch dünyada tanrı gibi dolaştı. Andros bu meleğin isminin eski dile çevrildiğinde Malak diye okunduğunu öğrendi. Ben de öyle olacağım. Tüm büyük dönüşümler gibi bunun da bir kurbanla başlaması gerekiyordu ama fareler ya da kuşlar olmazdı. Hayır, bu dönüşüm gerçek bir kurban gerektiriyordu. Birden daha önce hayatında hiç olmadığı bir şekilde zihni açıldı. Tüm kaderi önünde belirmişti. 3 gün boyunca devasa bir kağıda çizimler yaptı. Sonunda bitirdiğinde dönüşeceği şeyin kopyasını çıkardı. Gerçek boyutlardaki eskizi duvarına asıp aynaya bakar gibi ona baktı. Ben bir şaheserim. Ertesi gün çizimlerini dövme salonuna götürdü. Hazırdı. 78. Bölüm. George Washington Masonik Anıtı Alexandria, Virginia'daki Shutter's Tepesi'nin üstünde yer alır. Aşağıdan yukarıya doğru 3 farklı mimari üsluptaki, yani Dorik, İyonik ve Korint, katmandan oluşan yapı, insanın zihinsel yükselişinin fiziki sembolüdür. İskenderiye, Mısır'daki Faros Feneri gibi bu yüksek kulenin de kızılımsı çatı süslemeleri bulunan piramit şeklinde bir tepesi vardır. Göz alıcı mermer giriş salonunda, yanında kongre binasının köşe taşını yerleştirdiği malayla birlikte, Masonik tören kıyafetleri içinde George Washington'ın büyük bronz bir heykeli bulunur. Giriş salonun üstündeki 9 kat, mağara, kripta salonu ve tapınak şövalyeleri şapali gibi isimler taşır. Burada barınan hazineler arasında 20 binden fazla Masonik yazı, ahit sandığının göz kamaştırıcı bir kopyası ve Kral Süleyman'ın tapınağındaki taht odasının birebir ölçüdeki örneği mevcuttur. UH-60 helikopteri alçaktan uçarak Potomac'ın üstünden geçerken CIA ajanı Simpkins saatine göz attı. Trenlerinin gelmesine 6 dakika var. Derin bir soluk alıp ufukta parlayan Masonik anıta pencereden baktı. Görkemle parlayan kulenin ulusal parktaki diğer binalar kadar etkileyici olduğunu düşündü. Simpkins anıtın içine hiç girmemişti ve bu gece de farklı olmayacaktı. Her şey planladıkları gibi giderse Robert Langdon'la Catherine Solomon metro istasyonundan asla çıkamayacaklardı. anıtın karşısındaki King Sokağı istasyonunu gösteren Simpkins pilota "Şuraya!" diye bağırdı. Helikopteri yan yatıran pilot, Shutter Tepesi'nin eteklerindeki çimenlik bir alana iniş yaptı. Simpkins ile ekibi hep birlikte inip sokağın karşı tarafına geçerek King Sokağı istasyonuna doğru ilerlerken yayalar şaşkınlıkla onlara baktılar. Merdivenlerdeki yolcular, siyahlar içindeki silahlı adamlar yanlarından koşarak geçerlerken kendilerini duvara yapıştırarak onlara yol verdiler. Pek çok farklı hattın, sarı, mavi ve turuncu, geçtiği anlaşılan King Sokağı istasyonu Simpkins'in beklediğinden daha büyüktü. Duvardaki metro haritasının yanına koşup Freedom Plaza ile buradan gelen direkt hattı buldu. Simpkins, "Mavi hat, güneye giden peron!" diye bağırdı. "Hemen oraya gidip herkesi dışarı çıkarın." Ekibi oraya doğru fırladı. Bilet köşesine koşan Simpkins kimliğini gösterip içerideki kadına bağırdı. "Metro merkezden bir sonraki tren ne zaman gelecek?" İçerideki kadın korkmuş görünüyordu. "Emin değilim. Mavi hat 11 dakikada bir gelir. Dakik bir programı yok." "Son tren gideli ne kadar oldu?" 5 veya 6 dakika, fazla değil." Simpkins kafasından hesapladı. "Mükemmel. Langdon bir sonraki trende olmalıydı." Hızla ilerleyen metro vagonunun içindeki Catherine Solomon, sert plastik koltukta rahatsız bir şekilde kıpırdandı. Tepedeki parlak floresan ışıklar gözlerini yakıyordu. Kapanmak isteyen göz kapaklarına bir saniye bile izin vermedi. Boş vagonda onun yanında oturan Langdon, ayaklarının dibindeki deri çantaya boş gözlerle bakıyordu. Vagonun ritmik sallantısı yüzünden mayışmış gibi görünen profesörün göz kapakları ağırlaşmıştı. Catherine, Langdon'un çantasındaki garip şeyleri zihninde canlandırdı. CIA bu piramidi neden istiyor? Bellamy, gerçek potansiyelini bildiği için Sato'nun bu piramidin peşinde olabileceğini söylemişti. Ama bu piramit, antik sırların saklandığı yeri bir şekilde ortaya çıkarıyor olsa bile, Catherine, Orta Çağ'ın esrarlı bilgeliğinin CIA'yı ilgilendirebileceğine inanmakta güçlük çekiyordu. Ama sonra CIA'nin pek çok kereler eski sihir ve gizemcilikle ilgili parapsikolojik ve psişik programlar yürüttüğünün ortaya çıktığını hatırladı. 1995'teki Stargate Scanet skandalında uzaktan görüntüleme adındaki gizli bir CIA teknolojisi bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu, izleyicinin fiziken bulunmadığı herhangi bir yere zihin gözünü gönderip casusluk yapabildiği bir tür telepatik zihin yolculuğuydu. Gizemciler buna astral yolculuk, yogiler ise beden dışı deneyim diyorlardı. Ne yazık ki vergilerini ödeyen dehşete düşmüş Amerikan vatandaşları buna saçmalık diyordu ve bu yüzden program sona erdirilmişti. En azından kamunun bildiği kadarıyla. Fakat Catherine, CIA'nin başarısızlıkla sonuçlanan programlarıyla noetik bilim alanındaki kendi buluşları arasında belirgin bağlar görüyordu. Catherine polise telefon edip Colorama Heights'ta bir şey bulup bulmadıklarını sormak için sabırsızlanıyordu ama şu anda ikisinin de telefonu yoktu ve yetkililerle temasa geçmek büyük bir hata olacaktı. Sato'nun kollarının nereye kadar uzandığını bilmeye imkan yoktu. Sabır Catherine. Birkaç dakika sonra onlara cevaplar sunacağının garantisini veren bir adamın konuğu olarak güvenli bir yerde saklanacaklardı. Catherine, bu cevaplar her neyse ağabeyini kurtarmasına yardımcı olmasını umut etti. Metro haritasına bakarken Robert diye fısıldadı. "Bir sonraki durakta iniyoruz." Langdon kurduğu hayallerden sıyrıldı. "Tamam, teşekkürler." Tren gümbür diyerek istasyona doğru ilerlerken çantasını yerden alıp Catherine'e tereddütle baktı. "Umarım herhangi bir sorun yaşamadan oraya varırız." Turner Simpkins, adamlarının yanına gitmek için aşağı inerken, metrodaki peron tamamıyla temizlenmiş, adamları platform boyunca uzanan taşıyıcı sütunların arkasındaki yerlerini almışlardı. Platformun diğer ucundaki tünelin derinliklerinden bir gürültü duyuldu. Gürültü artarken, Simpkins etrafında bir sıcak hava dalgası hissetti. "Kaçamayacaksın Bay Langdon." Simpkins, kendisine platformda eşlik etmesini istediği diğer iki ajana döndü. "Kimliklerle silahları çıkarın. Bu trenler otomatik ama kapıları açan bir kondüktör var. Onu bulun." Trenin farları tünelin aşağısında belirdi ve frenlerin tiz sesleri duyuldu. Tren istasyona girip yavaşlamaya başlayınca Simpkins'le ajanları raylara doğru eğildiler. Kapıları açmadan önce kondüktörle göz teması kurmaya çalışan CIA kimliklerini salladılar. Tren hızla yaklaşıyordu. Simpkins, siyahlar içindeki adamların kimliklerini sallamasını anlam veremeyen kondüktörün şaşkın yüzünü 3. vagonda gördü. Artık tamamen durmak üzere olan trene doğru koştu. kimliğini yukarı kaldırırken CIA diye bağırdı, kapıları açma. Tren yanından yavaşça kayarken kondüktörün vagonuna gidip ona seslendi. Kapıları açma, anladın mı? Kapıları açma. Tren tamamen durduğunda şaşkınlıktan gözleri kocaman olmuş kondüktör yan taraftaki pencereden ne oldu diye sordu. Simpkins, bu tren yerinden ayrılmasın dedi ve kapıları açma. Tamam, bizi ilk vagona sokabilir misin? Kondüktör başını salladı. Korkulu bir ifadeyle trenden aşağı indi ve kapıyı arkasından kapattı. Simpkins ve iki adamıyla birlikte ilk vagona gidip kapıyı açtı. Silahını çıkaran Simpkins, arkamızdan kilitle dedi. Simpkins de adamları hemen ilk vagonun parlak aydınlığına daldılar. Kondüktör kapıyı arkalarından kilitledi. İlk vagonda silahlı üç adamın içeri girmesine şaşkınlıkla bakan sadece dört yolcu, üç yeni yetme delikanlı ve yaşlı bir kadın vardı. Simpkins kimliğini kaldırdı. Her şey yolunda, yerlerinizde kalın. Simpkins ile adamları kapıları kilitli trenin arka tarafına doğru vagonları tek tek arayarak ilerlediler. Çiftlikteki eğitimde buna diş macunu sıkmak denirdi. Bu trende çok az yolcu vardı ve vagonların yarısını aradıkları halde Robert Langdon'la Catherine Solomon'un tarifine uyan kimseye rastlamamışlardı. Simpkins yine de kendinden emindi. Bir metro treninde saklanacak hiçbir yer yoktu. Tuvalet, depo ya da alternatif çıkışlar yoktu. Kaçaklar onları trene binerken görmüş ve arka tarafa kaçmış olsalar bile dışarı çıkamazlardı. Bir kapıyı aralamak neredeyse imkansızdı ve ayrıca Simpkins'in adamları trenin her iki tarafından platformu izliyorlardı. Sabır. Simpkins sonradan ikinci vagona geldiğinde kendini biraz huzursuz hissetmeye başlamıştı. Bu vagonda tek bir yolcu vardı ve o da bir Çinliydi. Simpkins de adamları saklanacak bir yer var mı diye içeriği aradılar ama hiç kimse yoktu. Üçlü, trenin son bölmesine doğru yaklaşırken silahını kaldıran Simpkins, son vagon dedi. Son vagona girdiklerinde üçü birden durup etrafa baka kaldı. Ne bu? Boş vagonun arka tarafına koşan Simpkins, tüm koltukların arkalarına baktı. Öfkeden kudurmuş bir halde adamlarına döndü. Ne cehenneme kayboldu bunlar? 79. Bölüm. Alexandria, Virginia'nın 12 kilometre kuzeyindeki Robert Langdon'la Catherine Solomon, kırağa düşmüş çayırların üzerinde ilerliyorlardı. Catherine'in hızlı düşünme ve doğaçlama yeteneğinden etkilenen Langdon, "Aktris olmalıydın," dedi. "Sen de fena değildin," Catherine ona gülümsedi. Langdon ilk başta Catherine'in takside anlattığı saçmalıklara bir anlam verememişti. Bir anda Yahudi yıldızı ve devlet mührüyle ilgili aklına gelen bir şey yüzünden Freedom Plaza'ya gitmek istemişti. Bir dolarlık banknotun üstüne çok iyi bilinen bir komplo teorisinin resmini çizmiş ve Langdon'dan işaret ettiği yere iyi bakmasını istemişti. Langdon sonunda onun banknota değil, şoför koltuğunun arkasındaki minik bir göstergeyi işaret ettiğini anlamıştı. Gösterge lambası öylesine kirlenmişti ki fark edilmiyordu. Ama biraz eğilip yaklaşınca lambanın yandığını ve kırmızı bir ışık yaydığını görmüştü. Ayrıca yanan lambanın altında yazan iki silik kelimeyi de okuyabilmişti. Dahili açık. Şaşıran Langdon, korku dolu gözlerle ona ön koltuğa bakmasını işaret eden Catherine'e dönmüştü. Langdon, paravanın arkasından gizlice bakarak dediğini yapmıştı. Ön konsolun üstünde ışığı yanar halde açık duran cep telefonu dahili hoparlörü çevrilmişti. Langdon o anda Catherine'in ne demek istediğini anlamıştı. Bu takside olduğumuzu biliyorlar. Bizi dinliyorlar. Langdon bir yerde önlerinin kesilip etraflarının çevrilmesine ne kadar kaldığını bilmiyordu ama çabuk davranmaları gerektiğinden emindi. Catherine'in Freedom Plaza'ya gitmek istemesinin nedeninin piramitle değil, kırmızı, mavi ya da turuncu hatlardan birine binerek 6 farklı yöne gidebilecekleri büyük bir metro istasyonu ile ilgisi olduğunu anlamıştı. Sonra da onunla birlikte rol yapmaya başlamıştı. 33. ayrımın sonu. Sayfa 313. Devamı 34. ayrımda.